Ayrım 22, sayfa 194. Alman araçlarından oluşan bitmek bilmez konvoylar Atina'yı ve Güney Yunanistan'ı terk ediyorlardı. Parnassus Dağı'nın eteğindeki Amfissa geri çekilme harekatının güvenliği için önemli bir konaklama noktasıydı. İonidis, Albay Tsamakos'a 10 tabur, 4000 adam kasabanın çıkışında toplanması için emir verdi. Devriyeler arasındaki küçük çatışmalar 1 Ekim'den beri devam ediyordu. Anlaşmalar birkaç gün içinde tamamlandı fakat saldırı emri gelmedi. Alman konvoyları partizanların burnunun dibinden geçip gidiyorlardı. En ufak bir sıkışma her iki tarafında duraksamasına ve ateş açılmasına yol açabilirdi. Yüzbaşı Grigoriadis, asker, silah ve cephane yüklü kamyonların ikişer ikişer geçip gitmelerini seyrediyordu. Andarteler kendilerini güçlükle zapt ediyorlar ve Genelkurmay'ın saldırı emrini vermeden önce belirli bir konvoyun geçmesini beklediğini düşünüyorlardı. Bu bekleyiş sırasında paha biçilmez kıymette bir ganimet de parmakların arasından kaçıp gidiyordu. Bu asap bozan ve hiçbir sonuç vermeyen pusu 11 gün sürdü. Partizanlar bu 11 gün boyunca solucan gibi kıvrılıp giden araçları seyretmekten başka bir şey yapmadılar. 12 Ekim akşamı Elas karargahından gönderilen bir araç mevzilere gelip durdu. Belki de saldırı emri nihayet gelmişti. Siantos araçtan atladı. Arkadan Rus Popov ve General Mandakas indiler. Sabırsız subaylar hızla onlara doğru ilerlerken Popov etrafı soğukkanlı bakışlarla inceliyordu. İhtiyar yatıştırıcı sözler söyledi fakat hiçbir emir vermedi. Ziyaretçilerin şerefine bir masa hazırlandı ve sessiz bir gerilim içinde ve can alıcı sorulara yanıt verilmeyerek yemek yendi. Yemeğin sonunda uzakta bir şamata koptu. Amfissa'nın tüm kiliseleri hep birlikte çan çalmaya başlamışlardı. Koşarak gelen bir kurye haberi verdi. Atina kurtuldu. Haberin bir neşe patlamasına yol açması gerekirdi. Fakat masanın çevresindeki tüm yüzler donmuş gibiydi. Atina kurtulmuştu. Artık kaybedilecek bir dakika bile yoktu. Aşağıdaki yoldan son Alman konvoyları geçiyordu. Grigoriadis, Siantos'a doğru eğildi. Amfissa'dan ne haber? İhtiyarın benzi atmıştı. Bu iş bitti. Kütüğe vurulan bir baltanın sesi. Sözcükler taş kesilmiş bir sessizlik içinde yankılandı. Esen rüzgarın soluğu çan seslerini bir kez daha yakına getirdi. Artık Atina'ya girebiliriz. Atina'ya dönmeyeceksiniz dedi Siantos sert bir sesle. Burada kalacak ve karargahın emirlerini bekleyeceksiniz. Hemen arkasında Popov ifadesiz bir yüzle kımıldamadan oturuyordu. Trajedinin tamamlanmasından sonra sürgündeki Grigoriadis, Naxos adasında binbaşı Makridis'le buluştu. Binbaşı neden Amfissa'ya saldırılmadığını sordu. Bu konuda emir verilmediğini ve son akşam gelen Siantos'un da harekete geçilmemesini söylediğini işittiği zaman müthiş bir öfkeye kapıldı. Amfissa Savaşı Atina'yı ele geçirme planının bir parçası olarak düşünülmüştü. Yine ortodoks çizgiden vazgeçilmesi ve düzmece yargılamalardan sonra saygın bir konuma gelen Zahariadis, Siantos'un İngilizlerle işbirliği yapmakla suçlandırılmasında büyük bir rol oynadı. Gerçekte ise anlaşma Churchill ve Stalin arasında yapılmıştı ve nesnel olarak bir İngiliz polis ajanı durumuna düşen ve o gece Amfissa'da bulunan Popov, Sovyet ordusunda bir albaydı. Yunan direniş hareketi zaferinin meyvelerini Stalin'in yardımı olmaksızın toplayamaz mıydı? Siantos ilerlemek için Kremlin'den bir işaret bekliyordu. Belki de Stalin, Elas'ın kendi otoritesini kullanarak hareket edeceğini ve onun batılı müttefikleriyle olan diplomatik ilişkilerini dikkate almayacağını düşündü. Popov'un bu soruya herhangi bir diğerinden daha açık yanıt veremeyeceği ortadadır. Atina çıkışında müthiş bir trafik tıkanıklığı vardı. Almanlar, yerli halkın alayları ve yuhalamaları arasında kendilerini boşaltma işlemlerine vermişlerdi. Almanların Felmi'nin aldığı teminatlara rağmen ayrılmadan önce boşuna temizlemeye çalıştıkları Atina ile Pira arasındaki istasyonların çevresinde çatışmalar oldu. Yine de genelde Caserta anlaşmasının yarattığı etki Almanları Elas'ın engellemelerinden korudu. Atina'nın ateşe verilmesini ne pahasına olursa olsun önlemek isteyen İngilizler akıllıca hareket ederek geri çekilen birliklerin rahatsız edilmemelerine çalıştılar. Hampe, tek bir müttefik uçağı bu kaosu bir felakete çevirebilirdi, diye yazar. Fakat gökyüzünde tek bir uçak bile görünmedi. Hampe, Op, Cid, sayfa 104. Alman birliklerinin Yunanistan'ı terk etmeleri Stalin ve Tito için belirli bir anlam taşıyordu. Sorumluluklar arasında bir bölünme olmuştu. Atinalılar artık duramazlardı. 12 Ekim sabahından itibaren kalabalıklar işgalci güçlerin kenti tamamen boşaltmamış olmalarına rağmen kurtuluşu kutlamak için sokaklara dökülmeye başladılar. Askerlerle dolu konvoylar yenilgiye uğrayanlarla alay eden ve dünün felaketlerini neredeyse unutmuş görünen coşkun kalabalıklar arasında güçlükle yol açarak ilerliyorlardı. Hampe akşam saatlerinde Atina'yı terk etti. Sokaklar sanki bir insan deniziyle kaplıydı. Kalabalık öylesine yoğundu ki arabamız kalabalığı iterek güçlükle yol alabiliyordu. Bu neşe ve coşkunluğu paylaşmayan tek bir kişi bile yoktu. Hampe, Op, Cilt, sayfa 98. Artık misilleme yapmak gibi bir sorun da yoktu. Makilerin arasından geçilerek sürecek uzun geri çekilişin korkusuna daha şimdiden yakalanmış, asabı bozulmuş adamlar, sırt çantaları, eşyaları ve yanlarında taşıdıkları kümes hayvanlarıyla alt alta üst üste araçlara tıkılmışlardı. Bu askerlerin çoğu sanki bir rüya görüyor gibiydiler. Bu aydınlık kente zafer kazanmış olarak girişlerini, yeni barbarların gelişini bekleyen ve tarih öncesinden kalma mermerleriyle galiplerin başına konacak bir taç gibi duran Pantheon'un hatırlıyorlar mıydı? Avrupa'nın her köşesini yakıp yıkmışlardı ve şimdi kendi ülkeleri de onları ölülerle dolu bir mezar gibi bekliyordu. Ne düşünüyorlardı? Bakışları, ayakları bağlanmış bir koyunun bakışları gibi buğulu ve huzursuzdu. Bu dokunaklı ayrılış sırasında insanlar onlarla alay ediyor, yumruklarını sallıyor, Eam Elas türkülerini ve Enternasyonel marşını söylüyorlardı. Varoşlarda Almanların ikmal noktalarını havaya uçurdukları pirede çatışmalar oluyordu. El bombalarının ve rıhtımları havaya uçuran dinamitlerin sesi kentin merkezinde işitiliyordu. İnsanlar bu sesleri, savaşın bu son gürültülerini coşkun bir neşeyle, zafer çığlıklarıyla karşılıyorlardı. Yüzlerce mavi beyaz ve kızıl bayrak dalgalanıyordu. Kitleler birdenbire saflar halinde yürüyüşe geçtiler ve bitmek bilmeyen dünyanın daha önce asla görmediği bir gösteri başladı. Atina halkı 3 gün 3 gece uyumadan, yemeden, içmeden gündüzleri gün ışığının altında, geceleri meşalelerle, karanlık geçen günlerin, tutulan yasların, açlığın, sefaletin, hastalığın ve dökülen kanların acısını çıkardı. Kolektif bir hezeyan ve coşkun bir neşe içinde kurtuluşu kutladı. Kedros, Peuple Roi, Paris, 1966, sayfa 225. Açlığı, isyanı ve intihar saldırılarını tanıyan Atina halkı, o zamana kadar ulaşılamaz gibi görünen ve tek başına bir anlam taşıyan gerçek bir zaferin kutlanmasına kendini kapıp koyverdi. Kentte Eam Elas'ın 20 bin adamı vardı. Tek bir işaretle Atina'da duruma hakim olabilirlerdi. Fakat emirler yasalara saygılı olunmasını gerektiriyordu. KKE Politik Bürosu 6 Ekim 1944'te birliklerine şu mesajı gönderdi. Faşist zulme karşı savaş cephesinde bulunan KKE tüm yurtseverleri disipline uymaya ve düzenin sağlanmasına yardımcı olmaya çağırır. Yasa ve düzenin sağlanması ve normal bir politik hayata dönülmesi ulusça öncelik verdiğimiz konulardır. Savaş suçluları nerede olurlarsa olsunlar cezalandırılacaklardır. Fakat bu ulusal hükümetin görevidir. Yasaları uygulamak hükümetin işidir. Hep birlikte meydana getirdiğimiz esere zarar verebilecek davranışlardan sakının. Komünistler, işgalci güçlere karşı ulusal demokratik harekete hayat verdiniz. Şimdi kamu düzenini ve demokratik özgürlüklerin kurucuları olunuz. Yurtseverler, ulusal birlik hükümetinin kalkanı altında Yunanistan'ın kurtuluşunu sağlamak için Elas'la ve müttefiklerimizle birleşin. Böylece Elas el değiştirmiş bir ülkenin kurtarılmış başkentini 12 Ekim akşamı ele geçirmekten kaçındı. KKE ve diğer sol kanat örgütlerin tereddütü birkaç gün devam etti. Papandreou hükümeti ya da İngilizlerden gelecek bir iyi niyet gösterisi bekliyorlardı. Kremlin'den bir işaret, Tito'dan cesaretlendirici bir hareket bekliyorlardı. Churchill, Manna harekatını hazırlarken böyle bir durumun ortaya çıkacağını asla ummamıştı. Sürenin sayılardan önemli olduğuna dikkat etmelisiniz. En uygun durum, uyarmaksızın ve bir kriz durumundan çekinmeksizin darbeyi vurmaktır. Eam'dan önce davranmanın en iyi yolu budur. Atina Ovası'nın bitiminde yükselen ve kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Parnis Dağı'nın zirvesinde 1200 20 metre yükseklikten Epirus kanalına ve Saronik körfezine hakim, tahkim edilmiş kayalık bir mevzi. Orestis ve Attika ikinci tümeni uzun süredir burada bulunmaktaydı. Dağın tepesinden bakıldığında başkent varoşlarının zafer coşkusu içindeki sokaklarına inivermek basit bir iş gibi görünüyordu. Andarteler bölgede meydana gelen birkaç küçük çatışma dışında Almanların geçip gitmelerine yardımcı olmuşlar, geniş çaplı bir harekette bulunmamışlardı. Şimdi neşe içindeki coşkun insanları uzaktan seyrediyorlardı. KKE Politik Büro üyesi Zevgos, Hacı Beys ile birlikte Panis'teki andartelerin neden partiye davet edilmediklerini açıklamak için Kavesina'ya tırmandı. Kaserta'da imzalanan anlaşmalar tamamen doğrudur. Panis'te kalmalı ve Atina'ya girmemelisiniz. Orestis onu kenara çekti. İmkansız, adamların 2 yıldır Atina'dan başka düşledikleri bir şey yok. Parti çizgisi böyle. Bir çözüm yolu bulmalıyız. Tugay komutanlarını ve 4 andarteyi yanıma alıp Spiliotopoulos'u, Atina bölgesi askeri komutanı, görmeye gideceğim ve ona durumu açıklayacağım. Kış geliyor, kar yağana kadar burada kalamayız. Tugaylarımın varoşlara inmeleri için onu ikna etmeye gidiyorum. Orestis karargahını yanına alarak ovaya indi ve adamlarını eski çağlarda yapılan Ölesis ayinlerinin Akropolis'e açılan kutsal yolunun başındaki Ölesis'te bıraktı. Bölgede Elas savaşçı birlikleriyle olan bağlar zayıflamıştı. Orestis ve adamları protestolarını bildirmek için gidecekleri yere vardılar. Spiliotopoulos, Attika 2. tümeninin başkente girmesini resmen reddetti. Sarafis öneriyi desteklediyse de boşuna. Atina'da kalması için yetki verilmiş hiçbir Elas birliği yoktu. Adamlar için yeterli konaklama yeri de yoktu. Orestis diretti. Bu durum adamlarımın üzerinde çok kötü etki yapar. Ayrıca partizanları başkentin dışında tutmaya çalışmak biraz kötü bir politika gibi görünüyor. Spiliotopoulos yanında adamların tek tek gitmeleri koşuluyla 2. tümenin varoşlara inmelerini kabul etti. Birliklerin çoğu Elas'ın sivil savunma örgütü EP içinde ayrı gruplara dağıtılacaklar ve bunlar 20 kilometrelik bir çevreye yayılacaklardı. Manna harekatı Ekim başında uygulamaya konuldu. 600 kişilik İngiliz paraşüt birlikleri ayın 4'ünde Peloponez'de Patras yakınlarına indirildiler. Korint körfezi boyunca başkente gidecek yolun hazırlıklarına başlandı. İşgalcilerin Atina'yı terk etmelerinden bir gün sonra ayın 13'ünde 30 kişilik bir komando birliği başkentin batı kesimine 12 kilometre mesafedeki Megara havaalanına indirildi. Pire limanının temizlenmesine başlandı. 14'ünde havadan nakledilen ilk birlikler kalabalığın alkışları arasında kente doğru ilerlediler. Birlikleri taşıyan gemiler ayın 15'inde Pire'ye geldiler ve General Scobie ile 2 İngiliz tugayı karaya ayak bastılar. Kuzeyde hiçbir hareket yoktu. Burada Kızıl Ordu, Churchill'in çiçek bahçesinin sınırlarını belirleyen Tuna nehrine doğru ayaklarının ucuna basarak yaklaşıyordu. Siantos hala Papandreou'yu etkileyebileceğini sanıyor ve İngilizlerin müdahale ihtimalini olduğundan az değerlendiriyordu. Scobie ve Tugaylarının karaya çıkmalarına ve Akropolis'i geçerek ilerlemelerine izin verdi. Scobie'nin piyadeleri coşkuyla karşılandılar. Bayrakların, duvarların üzerinde ve her yerde "Büyük müttefiklerimiz hoş geldiniz" yazıları görülüyordu. Müthiş bir kalabalık tarafından kuşatılan Popov arabasının içinde mahsur kaldı. Araba itiş kakış içinde yerden havalandı ve omuzlara alındı. Yaşasın Sovyetler Birliği, yaşasın Stalin. Popov'un yüzünde yine anlaşılmaz bir ifade vardı. Büyük müttefikler, paylaşılan zafer, kurtuluş, egemen Yunanistan. Her şey birbirine karışıyordu. Tam bir curcuna. İtalya'dan bir İngiliz gemisiyle ayrılan Yunan hükümeti, Yunan toprağına bir Yunan teknesinden, eski Averof kurvazöründen ayak basıyordu. Ulusal Birlik Hükümeti, özgür Atinalıların bitmek bilmeyen alkışlarını hak etmişti. Hep birlikte kutsal Ölesis yolu boyunca kente doğru yürüyüşe geçildi. Hükümetin zafer yürüyüşü, Propylaeum'dan geçilip Akropolis'e gelinene kadar devam etti. Daha sonra katedralde hep birlikte Te Deum ilahisi söylendi. Hristiyanlarda eski bir şükran ilahisi, Lat Çn. Ve Papandreou, Damaskinos'un başpiskoposluk nişanesi yüzüğüne doğru eğildi. İkinci George, seçimler yapılana kadar ülkeye dönmemeye karar vermişti. Kral naibi olacağından artık hiç şüphesi kalmayan dev yapılı başpiskopos, Kendisini daha da iri gösteren psikoposluk tacı başının üzerinde olduğu halde hamasi hitabesini okumaya başladı. Ey şu anda hayatta olmayan kahramanların ruhları, ey yaşayan insanlar, ey sayısız kurbanlar, ey sıra sıra dizili mezarlar ve siz, ey gözyaşları ve tevekkül içinde yas tutanlar, Tanrı'ya şükredin. Ey dağlarda yankılanan sesler, ey ovalardaki defne ağaçları, ey denizden esen rüzgar, ey gökyüzünün özgür soluğu, Tanrı'ya şükredin. Ey kurtuluşu sağlayan muzaffer askerler, ey patlayan silahlar, ey çınlayan zafer borazanları, Tanrı'ya şükredin. Ey kilise çanlarının dalga dalga yayılan sesleri, ey dalgalanan mavi beyaz bayraklar ve ey köleleştirilen fakat asla mağlup edilemeyen halk, ilahiler okuyarak ve mukaddes görevleri yerine getirerek Kerim Tanrı'ya şükredin. Yüce Tanrı ulusumuzu kutsa, şehadetin acı dikenlerinin yerine defne yapraklarından muzafferlerin başını şanla şerefle süsleyen bir taç koy. Loverdo, Op, Cilt, sayfa 352. Papandreou katedralden ayrıldı ve en önde yürüyerek halka hitap edeceği anayasa meydanına geldi. Meydan ve çevredeki tüm yollar müthiş bir insan kalabalığıyla dolmuştu. Meydanın ortasında öylesine bir sıkışıklık vardı ki ağaçlardaki küçük portakallar düşecek yer bulamıyorlardı. Papandreou meçhul asker anıtının karşısına yerleştirilen kürsüye çıktı. İnanıyorum ki insanlar hep bir ağızdan haykırmaya başladılar. Leokratia, Leokratia, Leokratia. Leokratia halk iktidarı demektir. Sesler birkaç kez yükseldi, sonra yatıştı. Papandreou yine aynı sözle başladı. İnanıyorum ki, Leokratia, Leokratia, Leokratia. Başbakanın sesi boğulmuştu. Yüksek sesle haykırdı. Susun, size Leokratia'dan söz edeceğim. Fakat edemedi. Direniş ve Yunan Orta Doğu ordusu hakkında övücü sözler söyledi. Daha sonra sözü Yunanistan'ın bölgesel durumuna getirdi. Trakya ve Makedonya Bulgarlar tarafından kuşatılmıştı. Kuzey Epirus ve 12 ada Yunanistan'a geri verilmişti. Kıbrıs meselesine değindi. Adada İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Nihayet devletin geleceği ve ekonominin yeniden inşa edilmesi hakkında konuşmaya başladı. Leokratia. Aynı slogan bir kez daha yükseliyordu. Başbakanı bu insan kitlesinden ayıran muazzam bir uçurum vardı. Onu alkışlamak için gelmişlerdi ve şimdi hangi safta yer aldığını anlamaya çalışıyorlardı. Yine de o anda orada bulunanların hiçbiri geçmişe dönülebileceğine ihtimal vermiyordu. İkinci George sonunda Churchill'in Veliaht Prens Paul'ün de başkente dönmemesi gerektiği konusunda yaptığı ısrarlara boyun eğmiş ve Londra'ya yerleşmişti. Başbakan, Elas'la kanlı bir çatışmanın meydana gelmesi halinde monarşinin işleri karıştırmayacağından tamamen emin olmak istiyordu. Papandreou'nun konumu da oldukça belirsizdi. Tüm bir halkla ve bu halkın artık kesinlikle bahanelerle avutulamayacak durumda olan ordusuyla karşı karşıyaydı. Tüm şehir onu dinlemek için meydanda toplanmıştı. Konuşma bittikten sonra kalabalık Concord Meydanı'na açılan geniş üniversite caddesine doğru aktı. Hermes Oteli'nin önünde bir dalgalanma oldu. Bina tutuklu işbirlikçilerle doluydu. Bazıları pencerelerden sarkmış kalabalıkla dalga geçiyordu. Grivas'ın X örgütünün üyeleri de bu işbirlikçilerin ve muhbirlerin arasındaydı ve silahlıydılar. Havaya ateş açıldı. Kitle binaya saldırmak için güç toplayarak bir süre duraksadı. Tam o sırada bir İngiliz subayı yanında bir tercümanla giriş salonundan dışarı fırladı. ''Sakin olun, tutuklular bizim gözetimimiz altında. Size söz veriyoruz, ateş eden her kimse cezalandırılacak.'' Daha sonraki günlerde X örgütüne bağlı adamların pek çok bölgede faaliyet halinde oldukları görüldü. İngilizlerin onları silahsızlandırmaya niyetleri yoktu. Onlar düzenin sağlanmasına yardımcı oluyorlardı. Öyle bir düzen ki sanki geçmişin hayaletleri yeniden canlanıyorlardı. İşbirlikçilerin ve savaş suçlularının tutuklanması normal polis tarafından değil de İngiliz servisleriyle işbirliği halindeki yabancılar şubesi tarafından gerçekleştiriliyordu. Bahanesi de bu adamların çoğunun müttefik istihbarat teşkilatıyla ilgili bulunmalarıydı. Gerçekte ise bu ajanlar bilgi toplamaktan çok savaş sırasında Bolşevizme karşı faaliyet gösterenlerin korunmasıyla görevliydiler.